Dünyada bir yerimizin olduğu hakikatiyle şiir okumanın büyük bir ilişkisi vardır. Şiir okumak demek, kimsenin oraya hücum edemeyeceği bir yurt edinmek demektir. Böyle bir yurt edinmiş kişinin aynı zamanda özü de gürleşecek, kendinden emin olacaktır. Şiir okumak bizi ümmi kılar, yani bir şekilde baştan almamıza müsait bir mecra oluşturur. Şiirin içinden çekip çıkarttığımız mesaj, şairin deyimiyle çığlık, homurtu, haykırış ya da inleme bizim ne olduğumuzla alakalı olacaktır. Elbette içinde bulunan zaman ve şartlar bu mesajın niteliğini de belirgin hale getirecektir. Şiir okumak, insanların hayatında bir yer tutacaksa öğrenilebilir bir şey olmalı. Eğer şiir okumayı tercih etmişsek, bu dünyada kişiliğimiz, kimliğimiz ve yeryüzünde kapladığımız alan itibariyle hayatımızı tesadüflere yem etmemişsek, o zaman şiir okumak için bir kılavuz edinebiliriz. Şiir okuma kılavuzu edinmek demek, şiir okumaya talip olmak değildir sadece. Hali hazırda zaten şiir okuyor olmaktır. Kılavuz edinmeyi şiir okumadan ayıramıyoruz. Şiir okuyana da şiir böyle okunur diktasında bulunmak yersizdir. Şiir şuuruna erecektir bir şekilde. Şiir eğer sahici bir şeyse mutlaka teveccüh görür. Şiir okuma metodolojisi deyip okuyana bir esas ve usul tatbik ettirmeye çalışmak da meseleyi sözde entelektüel boyayla boyamaya çalışmak olur. Bunlar şairin deyimiyle insanın aklını ve yüreğini, şiirin özü ve biçimini, şiir okumanın yöntem ve yararını birbirinden ayrı şekilde değerlendirmeye yol açar. İsmet Özel poetikasını tartışmak bizim sorunumuz değil. Yalnız şu var, şiiri insanın aşması gereken birçok şey için bize kuvvet veriyor. Bizler bu şiirlerle aşabileceğimiz ve aşamayacağımız sınırları tanımış oluyoruz. Mesela Celladıma Gülümserken şiirinde ne diyor şair? Gelin bir pazarlık yapalım sizinle ey insanlar. Bana kötü, bana terk ettiğiniz düşünceleri verin. O vazgeçtiğiniz günler, eski yanlışlarınız, ah ne aptalmışım dediğiniz zamanlar, onları verin, yakınmalarınızı. Artık gülmeye değer bulmadığınız şakalar, ben açtım onları dediğiniz ne varsa. Bunda üzülecek ne var dediğiniz neyse onlar. Boşa çıkmış çabalar, bozuk niyetleriniz, içinizi kırık dökük, yoksul, yabansı, verin bana, verin tahammüden işlediğiniz suçları da. Evet, ilk başta aşmak zorunda olduğumuz kendimiz varız. Hep sonradan aklımıza gelir her bazı şeyler. Yaptığımız aptallıklar. İşte şiir kendimizde mayalandığında aşamayacağımız engel de kalmıyor böylece. Şiir okumak isteriz. Çünkü bütüne, bütünümüze, bütün içindeki yerimize varma zorluğunu bu insani ve insan dışı aygıtla yenmek isteriz. O zaman şiir ne oluyor burada? Bir silah, bir kalkan, yani bir yerine getirici oluyor. Mesela Mataram'da Tuzlu Su şiirinde şair ne diyor? Uzak nedir? Kendinin bile ücrasında yaşayan benim için gidecek yer ne kadar uzak olabilir? Başım açık, saçlarımı ikiye ortadan ayırdım. Kimin ülkesinden geçsem şakaklarımda dövmeler beni ele verecek. Cesur ve onurlu diyecekler. Halbuki suskun ve kederliyim. Korsanlardan kaptığım gürlek nara işime yaramıyor. Rençperlerin o rahat ve oturmuş lehçesinden tiksinirim. Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler. Sırtımda sağır kantarı gizli bilgilerin. Mataram'daki suya tuz ekledim. Azığım yok. Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Şiirin insan için nelere kadir olduğunu anlayabiliyorsunuzdur. Yaşamın ama özellikle insanın trajik oluşu şiire gitmemize yol açıyor. Bu trajikliği bir adım sonra yaşamın absürtlüğü takip eder. İsmet Özel şiiri mesela bu saçmalığın da aşılması gerektiğini hatırlatır bize. Heidegger'in özellikle Hölderlin üzerinden verdiği örnekler ve İsmet Özel'in varlığı anlamlandırma süreci Batı düşüncesinin yanılgılarını ortaya çıkarmak içindir. Bu dünyadaki ikametimizin gereği sanatın ve şiirin hakiki olanın izinden gitmesi mecburiyeti şiirin kendisinde de belirgin olmalı. Heidegger Sanat Eserinin Kökeni kitabında Hölderlin'den bir alıntı yapar. Ağır ağır terk eder köke yakın oturan mekanı der. Sanat hakikati ortaya çıkarır. Sanat ama özellikle şiir hem kurucu hem de korucu olarak var olan hakikati açar. Heidegger buna doğurtucu diyor. Varlık kökeninden varlığa doğru atılma anlamında bu köken anlamındadır. Özünde bir insan da bir millet de böyle doğar aslında. Şiir ne zaman canlılık kazanır? Kendini çevreleyen nesnelerle olan bağlantısının vahametini kavradığında, insan hayatını da toplum hayatını da kritik ederken hem sığınılan hem taarruza geçilen yegane makam şiirdir denilebilir. Avrupa'nın şiirindeki canlılık yüzyılı mesela 19. yüzyıl. Çünkü nesne çokluğu, her alanda ilerleme ve taşkınlık ister istemez eleştirel bir makam olan şiire canlılık kazandırmıştı. Buradan da şu çıkar. İşler tıkırındaysa şiire gerek yok. Ulaşılacak bir ufuk kalmamışsa İnsanlar konformizmin dibine vurmuşsa şiir şuursuzlukla bile sonuçlanabilir. İnsan için her şey dünyanın doğruları kendi doğrularını onaylatır nitelikteyse şiire ihtiyaç yoktur. Eğer biz başka olanı hissetmek istiyorsak, şairin deyimiyle başkasına öğreterek kendimizi öğrenmek istiyorsak, kendimizi bir başkasına söyleyerek işitmek istiyorsak şiire ihtiyacımız var diyebiliriz. Turgut Uyar'ın tam tekmil bir modernlik eleştirisi olan Terziler Geldiler'den bir bölüm okuyalım mesela. Bir şey vardı ısınmaz kalın kumaşların altında. Kesip biçtiler. Patron çıkardılar, karşılaştırdılar. Katlanılmaz bir uykunun sonunu kesip biçtiler. Şarkılara başladılar ölmüş bir at için. Makaslarını bırakmadılar. Bekleniyorlardı. Ey artık ölmüş olan at dediler. Ne güzeldi senin çılgınlığın, ne ulaşılırdı. Sen açardın. 33 bin at türünün tek kaynağıydın sen. Tüylerin kara parlaktı. Koşumların kokulu yağlarla ovulup parlatılan nasıl yakışırdı sağrılarına ve göke. İnsanın kendi olmayı önemsemesi ancak kendisi hakkında bir bilgi, bir bilinç, hem içkin hem aşkın bir kavrayış elde etmesiyle mümkün olur. Bu bilgiyi, bu bilinç ve kavrayışı elde etmenin yolu insan hayatında şiire gereken yeri vermesinden geçiyor. Demek ki kılavuzdan edindiğimiz bilgiye göre şiirin kendini bilmeyle büyük bir alakası var. Anlattığımız şeyler özünde insan fıtratının dil ile hemhal olduğunu da gözler önüne seriyor. Heidegger, dil varlığın evidir, İkametgahıdır demişti. İnsan için değil sadece bu. Tüm yaratılmışlar için geçerli. Mısralarda sığındığımız yurttan bizi kim kovabilir ki? Kim men edebilir? Elimizden her şeyimizi alsalar dahi sığındığımız bu ontolojik mekandan bizi atacak kudret yeryüzünde yoktur. Allah'ın ayetlerine de baksak, Homeros'un metinlerine de baksak bunu rahatlıkla tecrübe edebiliriz. Arthur Rimbaud, gerçek sefiller şairlerdir demiş. Bu sözün yanlışına düşmemek için son şiirimizi okuyalım. Seni olan yenilgi, senin karanlığına kanat vuran yarasalar, başka bir göğe gelmişler kendilerini. Yürekli savaşçılar olmuşlar. Gemilerini yakmışlar ve silahlarını bilerken kanlarına yansımış gece. Senin sularına inen yırtıcılar ve piçler, yani aşk çocukları, yanan gemilerin suya yankısı oluyorlarmış. Yaşlı büyücüler söylediler. Çingene çocukların gülleri mor olmadı, aşka bunaltıları onlar getirmediler. Onlara dayanıyorum, yürekli savaşçılara. Saçları uzun bir unutkanlıkla örülmüş, kanlarının ardında tehlikeler yürüyen, korkunun gözlerini aradığı omuzlarında, gittiler, yittiler arasında boğuk seslerinin, tozuyan atlarının yelelerine baktılar ve sen oldun. Ve seni gördüm. Eyninde bir mavi gözlerim vardı.